Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın yenilenen Abra A5 14.1 model isimli dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Intel'in 8. nesil işlemcilerini kullanan modellerde bizim gördüğümüz en büyük yeniliklerden bir tanesi artık incelenen ekran çerçeveleri oluyor.
Yani çok şükür artık ultrabooklar seviyesinde zaten kalınlık ve incelik olarak oraya doğru giden bir akım başlamıştı bir sene öncesinden ama artık ekran kas oranı itibariyle de göze çok daha hoş gelen bilgisayarları görmeye başladık. Eskiden o hantal oyun bilgisayarlarından artık göze çok daha hoş gelen, taşıması daha kolay, estetik kaygıları olanlar için daha fazla albeni sunabilen bir bilgisayar akımı bizleri bekliyor. Onların bence en güzel temsilcilerinden birisi de Monster'ın yeni modeli Abra A5 versiyon 14.1. Şimdi estetik olarak bakıldığı zaman tabii ilk dikkat çeken nokta incelen çerçeveler. Özellikle üç kenarda, üstte ve sağ sol kenarlarda gerçekten oldukça ince çerçeveler var. Hatta arka planda kullanacağınız duvar kağıdına göre, örneğin bizdeki gibi siyah tercih edersen çerçeveler neredeyse kayboluyor.
Evet.
Hiç görmüyorsun. Alt tarafta nispeten kalınca bir çerçeve var ama dünya çapındaki üreticilerin bu konseptteki bilgisayarlarına bakıldığı zaman da genelde üst ve kenarlarda süper ince çerçeveler, altta ise nispeten daha kalın çerçeve olduğunu görmekteyiz. Çünkü kasanın bağlantı noktaları itibariyle bir yerde, özellikle ekranın gövdeye bağlantısı noktasında alt kısım biraz kalın tutmak gerekebiliyor. Tabii bazı üreticiler oraya web kamerası, internet kamerası koymayı da tercih edebiliyorlar ama burada incelen çerçeveye rağmen Monster olması gereken yeri üst tarafa konuşlandırmayı başarmış. Tabii ekran kas oranının yüksek olması bu bilgisayarın belki tasarım anlamındaki en cezbedici noktası. Bunu gidip bir dükkanda gördüğünüz zaman, bir mağazada gördüğünüz zaman vay canına acaba hangi markanın hangi modeli diye sormak istersin diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel görünüyor ama tasarım etkeden unsurlara bakıldığı zaman başka güzel tarafları da var. Benim burada kendi adıma yorumlayabileceğim beğeni kazan noktalarından bir tanesi 20 mm'nin altında kalınlığa sahip olması. 19.9 mm'lik bir kalınlığı var ve sunduğu performans çerçevesinde gerçekten güzel bir değer. Hatırlarsın ilk jenerasyon ultrabooklarda da zaten Intel'in koyduğu standart genelde o seviyelerdeydi. Yani bir bakıma ultrabook kalınlığında bir bilgisayar. Tamam bugün 15-16 mm'ye inen modeller var ama kapattığın zaman Mesut inanılmaz ince bir modelle karşı karşıya geliyorsun. Buna ek olarak ağırlık seviyesinde de sunduğu performansa göre görece iyi bir noktada yer aldığını söyleyebilirim. Çünkü Mesut, yani bu ağırlık çerçevesinde 6 çekirdekli yüksek performanslı bir işlemcim var ki zaten bu seni hemen her uygulamada muazzam performans seviyesine taşıyacaktır. Buna ek olarak 1050K ekran kartı da var. Yine birazdan gireceğiz. O da yine bakıldığından iyi performans sergiliyor. Benim son olarak tabii tasarım seviyesinde yorumlayabileceğim kısım ışıklandırmanın kuvvetli olmuş olması. Bazı kullanıcılar RGB ışıklandırmayı sevmiyorlar. Bazıları daha sade bir tasarım istiyor. Seveni de çok fazla var. Bu bilgisayarda hem klavye zaten özelleştirilebilir RGB ışıklandırmaya sahip ki Monster'ın burada bir yazılım var. Onun üzerinden kontrol edebiliyoruz. Hem de şasinin etrafında yayılan işte klavyenin üst kısmında ve ön kısımlarda bize bakan tarafta da yine bir ışıklandırma sistemi unutulmamış.
Şimdi kasanın altında çok geniş hava boşluklarının yer aldığını görüyoruz. Soğutma konusunda bu dizüstü bilgisayar zaten testlerimizde de göreceksiniz. Belki de şu ana kadar test ettiğimiz en başarılı dizüstü modellerinden bir tanesi. Sağda ve solda kanallar var. Alt tarafta geniş boşluklar var. Arka tarafta yine keza öyle. Giriş çıkış portları da bilgisayarın sağına soluna dağıtılmış durumda. Ne güzel ki SD kart da unutulmamış. Şimdi yeni nesil artık jenerasyon dizüstü bilgisayarlarda kasa büyük olmasına rağmen biz SD kart slotlarının kaldırıldığını görüyoruz ki profesyoneller için hala büyük önem taşıyan slotlardan bir tanesi. Çünkü bu dizüstüyü biz yurt dışına götürdüğümüzde tabii kamerayla çektiğimiz görüntüleri hızlı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Burada SD kart bizim için gerçekten önem taşıyor.
Evet, buna ek olarak sağ ve sol taraftaki bağlantı noktalarına bakıldığı zaman hem USB 3.1 tip C konektörümüz var hem standart tip A formundaki USB 3.1 portları var. Yani bağlantı anlamında darboğaz yaratan bir bilgisayar değil. Birden fazla sayıda çevre bileşenini aynı anda bu bilgisayara takabiliyoruz. Kullanım esnasına bakıldığı zaman ben bilek dayama kısmından yeterli buldum. Nispeten sol taraf içerideki donanımın dizilimine bağlı olarak yoğun yük altına girdiğinde biraz daha ısınıyor ama bu benim kullanım esnasında bana rahatsızlık veren bir handikap yaratmadı. TouchBit'in yüzey alanı bence geniş. Kullanımı da fena değil. Benim Monster bilgisayarlarda son dönemde kullandıklarım arasında TouchBit en iyilerden bir tanesi bu. Sadece burada belki tartışabileceğimiz kısım klavyenin kullanıcıya verdiği deneyim. Tabii ki bir oyun bilgisayarı olduğu için muhtemelen bu bilgisayarı oyun esnasında harici bir klavyeyle kullanmak isteyenler olabilir. Çünkü kafayı çok fazla oyuna takanlar böyle bir yatırım yaptıktan sonra oyun konusunda daha iyi bir mekanik hissiyatlı ya da mekanik bir klavyeyi kullanmak isteyebilirler. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Bastığın zaman mekanik sesi çıkartabilen, evet, simüle edebilen bir klavyemiz var. Şimdi tuşların dağılımı ve geri bildirim seviyesindeki bana verdiği hissiyat, yani o seyahat mesafesi itibariyle benim hani günlük kullanımda ihtiyacımı tam anlamıyla karşılayabilen bir klavye değil. Hani bu bilgisayarda neyi beğenmedin dersen bana sorarsan bence klavyesi biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü tasarımdan performansına kadar gerçekten ihtiyacı karşılayabilen bir bilgisayar ama evet oyunda belki harici klavye takarak sorunu çözebiliriz fakat onun dışında klavyesiz ortamlarda bence klavyesi biraz daha iyi olabilirdi. Beni biraz zorladı açıkçası.
Yani uzun yazı maratonlarında gerçekten klavyeye alışmak biraz sürebiliyor. Tam merkeze tıklamazsanız eğer hissiyatı oldukça zayıf gerçekten. Ama yani genel kullanıma baktığımızda oyun oynarken rahatsız edici olur mu? Olmaz. Mekanik çıkarttığı sesle beraber orada bir tatmin duygusu da yaşatabilir ya sizlere.
Zaten oyun oynarken kullanacağım tuş kombinasyonu 3 aşağı 5 yukarı belli. W, A, S'de ve belki atadığın özel bazı tuşlar olacaktır. Dediğim gibi uzun süreli yazı yazmak istersen biz çünkü haber yazıyoruz, evet. Video metni yazıyoruz, saatlerce yazı yazma eylemini gerçekleştirebiliyoruz. O noktada tuşların hissiyatı, siyahat mesafesi ve tuşların pozisyonu itibariyle biraz alışmak gerekiyor. Mesela.
Biraz alışma süresi gerekiyor gerçekten. Şimdi dizüstü bilgisayar diyoruz, oyuncu dizüstü bilgisayarı diyoruz. Burada tabii ki dayanıklılık da önemli. Ekran hemen dışında alüminyum malzeme görüyoruz. İç tarafta da yine metal alışım kullanılmış. Böylece kasanın aslında dayanıklılığı da olabildiğince arttırılmış. Elinize aldığınızda esneyen, çatır çutur eden bir kasayla karşılaşmıyorsunuz. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Tabii bir diğer nokta var. En önemli nokta performansı. Şimdi 8. nesil Intel 8750 işlemci diyoruz. Hı hı. Bu işlemciler zaten 6 çekirdekli olmalarıyla sadece oyunlar değil aynı zamanda profesyonel render uygulamaları için de birçok kişinin artık hedefine girmiş durumdalar. 8 GB'lık bir belleğimiz var bizim elimizdeki modelde. Oyunlar için yeterli. Bizim test programlarımızda da bir sıkıntı çıkartmadı ama eğer arttırmak isterseniz arttırabiliyorsunuz. Güzel konulardan bir tanesi bu. 256 GB'lık bir SSD'si var. M.2 SSD adatayla beraber işbirliğine gidilerek yerleştirilmiş bu makineye. Bizim size tavsiyemiz eğer bu makineyi oyun için alacaksanız cihazın içerisine en az 512 GB'lık bir depolama alanı konumlandırmanız. Çünkü 256 GB'lık SSD birkaç oyundan sonra artık yetersiz gelmeye başlıyor. Belki de firmaların hani mekanik diski standart olarak bu makineye koymaları en azından kullanıcıya Windows için 128 verip yanında 1 TB'lık bir mekanik disk konumlandırması lazım.
Ya öyle çünkü ben bu bilgisayarı test ederken işte birkaç tane oyun kurdum. Nedir bunlar mesela Battlefield 1'i kurdum. Nedir bunlar mesela GTA 5'i kurdum. PUBG'yi kurdum. İşte CSGO'yu, Counter Strike, Global Offensive'i kurdum. Ve aynı zamanda işte kurduktan sonra bu oyunları oyunların deneyim esasında gameplay capture'larını yani video kayıtlarını da aldım. Dolayısıyla video kayıtta ikinci oyundan sonra diskte yer kalmadığını anlamaya başlıyorsun. Ne oluyor? Ekstra yeni kayıtlar almak istersen bazı oyunları silmen gerekebiliyor. Yani çok oyun odaklı bir yaşamımız varsa, yaşam süreceksek bu bilgisayarla beraber tek başına 256 GB'lık SSD yeterli gelmeyecektir. Çünkü bugün dediğim gibi 3 tane oyun, yani 4. oyunu kuramayabiliyorsun oyunun türüne ve boyutuna bağlı olarak. Bu da ister istemez. Yani bir oyun konseptinde herhalde yeni bir oyun kurmak için kurduğun oyunlardan birini silmek en acı verici unsurlardan birisidir diye tahmin ediyorum. Ya büyük boy bir SSD almak gerekiyor. Sonuçta Monster'ın güzel tarafı konfigür edilebilir sistemler sunması. İstersen bunu özelleştirebiliyorsun. Ya da belki 256 GB'da Windows ve hızlı açılmak istediğin uygulamaları kurup daha büyük bir mekanik disk içerisinde belki diğer oyunları kurmak gerekebilir ama tek başına 256 GB çok fazla oyununuz varsa, Steam'deki bütün oyunları kurmak istiyorsanız sahip olduğunuz oyunları yeterli gelmeyebilir ama SSD'nin türüne bakıldığı zaman Adata'nın XPG serisi yani yüksek performans oyun odaklı M.2 SSD'nin kullanıldığını görmekte. Hızlara bakıldığı zaman bizim yaptığımız testlerde sıralı okumada işte 1035 MB saniye yazmada ise 400 MB'nin üzerine bir performans elde edilmiş durumda. Tabi burada şöyle bir durum var. Sen RAM'den az önce bahsettin. Evet pek çok yerde yeterli gelebilir ama şimdi mesela 8750H gibi 6 çekirdekli bir muazzam işlemciden bahsediyoruz. Onun yanında 8 GB bütçeni veriyorsa bence 16 GB yapılmalı. Çünkü bu sayede aynı zamanda bizim gibi oyundan sonra işte Adobe Premiere'e gireyim, video işleyeyim, oradan çıktıktan sonra bir müzik uygulamasına müzik yapayım diye böyle farklı şeyler deneyeceksek yoğun performans gerektiren o noktada 16 GB bence biraz daha esnekliği kullanım deneyimi sağlayabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor.
Tasarım kısmında belirtmemiz gereken bir detay daha var. Aslında ufak bir detay gibi gözüküyor ama açıkçası ben bir dizüstü bilgisayarın kurulumunda ilk defa böyle bir uyarıyla karşılaştım. Şimdi dizüstü bilgisayarı kutusunu açtığınızda çok ufak bir fare çıkıyor yanından ve hatta biz şey dedik ya keşke Monster burada bir oyuncu faresi konumlandırsaydı bu farenin yerine marka algısı açısından daha iyi olabilirdi diye düşündük. Ve bu farenin üstüne şey yazıyor eğer bilgisayarı tekrar kurmanız gerekirse Windows kurulumu esnasında touchpad'i Windows'un kurulum ekranı tanımıyor. Gelişmiş bir touchpad kullanıyoruz. Bu yüzden bu küçük fareyi mutlaka kullanmalısınız. Hani fare olarak kullanmak istiyorsanız touchpad'i kurulum esnasında kullanamayacaksınız yazıyor. Bu da bence dikkate alınması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü nerede kurulum yapacağım belli olmayabilir. Yani bu tarafta ekstra bir fare ihtiyaç olması zaten bence bir soru işareti ama eğer fare konumlandıracaksa da bir gamer fare.
Evet. Kesinlikle aynı fikirdim. Şimdi tekrar da yapmış olmayalım ama benim ilk defa yaşadığım bir durum. Dizüstü bilgisayarda Windows kurulumunu yapabilmek için bir fare ihtiyacının ortaya çıkmış olması ama sonucunda ya 5.000-6.000 lira bandı, 5.500 lira ortalama fiyatı olan bir makineden bahsediyoruz. Belki 6.000 liraya yakın bir fiyatlandırması var. Böyle bir durumda madem bir fare koyma ihtiyacı var, oraya koy elindeki en iyi oyuncu faresini çok daha güzel paket olsun. Hem de müşteri memnuniyetini geliştirme anlamında da katkısı olsun. Tasarımla ilgili olarak benim de aslında söyleyip de şu dakika aklıma gelen bir detay var. O da tercih edilen metale bağlı olarak parmak izi tutuyor Mesut isterse. Ama sen iç kısımdan üst kısımda bir parmak izi tutma durumu var. Dolayısıyla bu konuda takıntısı olan, bu konuda obsesif olanlar belki ara ara silmelerinde fayda var.
Şimdi performans değerlerine geldiğimizde başlıkta görüyorsunuz. Bu dizüstü bilgisayar gerçekten hız kesmeyen, her zaman son hızda çalışabilen bir bilgisayar. Ben ilk olarak stres testlerini göstermek istiyorum sizlere. Şimdi özellikle 2018 MacBook Pro'ların Core i9 işlemcilerle yaşadıkları sıkıntıları da kullanıcılar az çok duymuşlardır. İnanılmaz bir thermal throttling yiyor ve işlemcinin ısıya bağlı olarak hızını çok düşürdüğünü, 2017 MacBook'ların 4 çekirdekli işlemcinin gerisine kaldığını görebiliyoruz. Biz arkadaşlar bu cihazda ya biraz da belki de Monster'ı ekstra zorladık. 2 gün boyunca tüm donanımları stres altına soktuk ve dizüstü bilgisayarın işlemcisi kesinlikle hız düşmüyor.
Şimdi 8750H dedik. 6 çekirdekli bir işlemci bu ve 2.2 GHz ile 4.1 GHz arasında çalışabiliyor. 6 çekirdeğin tamamının aktif olduğu durumlarda, örneğin Cinebench, örneğin Adobe Premiere gibi uygulamalar çalıştırdığın zamansa 3.9 GHz'de çalışabiliyor. Şimdi bu bilgisayarın içerisinde çift fanlı özel bir soğutma var. Yine bakır ısı borularıyla birbiriyle haberleşebilen bir temas sistemine sahipler Mesut. Biz daha farklı, daha kalın bilgisayarlarda aynı mimarda, aynı jenerasyonda, önceki jenerasyonda işlemcilerle yaptığımız testlerde ortalama %15-20 thermal throttling tespit edebiliyorduk sistem yoğunluk altına girdiği zaman. Bu da aslında çok korkutucu bir tablo değil çünkü kullandığımız stabilite testleri, yani stres testleri gerçekten günlük kullanımı simüle etmeyen daha uç noktada testler ama biz tabii mühendislik anlamında teknik soğutma performansının ne derecede olduğunu anlamamız gerekiyor. Mesela IDA 64'ün bir stres testi var. Denemek isteyenler IDA 64'ü kurduktan sonra ek ayarlar kısmında, direkt benchmark kısmında değil ama ek ayarlar kısmında sistem stabilite testine ulaşabilir. 46 saat neredeyse 2 güne yakın çalıştırmışız ve işlemcide %0 throttling diyor. %0. Yani tüm çekirdek kaynakları, işlemcinin tüm kaynakları yük altına girdiğinde frekansa taviz vermiyor. Acaba dedim bu yazılımda bir anomali olabilir mi? Zaman zaman bazen uyumsuzluk problemleri olabiliyor. O zaman da Intel'in Extreme Tuning Utility adını verdiği Intel'in kendi aracı var. Yine benchmark yapabildiğiniz sistemi test edebildiğiniz. Onda da bir gün üzerine çalıştırdık Mesut ve yine %0 throttling olduğunu gördük. Ha şu var. Aynadan farklı olarak Intel'in uygulamasını kurduğunda sistem yük altında girdiğinde sadece thermal throttling değil aynı zamanda voltaj throttling ve akım throttlingi de gözlemleyebiliyorsun. Burada zaman zaman şeyi görüyorsun. İşlemci yük altında çalıştığı zaman ya da bazı farklı durumlarda akım limitine takıldığını ya da güç limitine takıldığını görüyorsun ama bu throttling'i etki etmeden sistem direkt ona uygun optimizasyonu yapabiliyor. Çünkü işlemcilere bakıldığı zaman Intel'deki konfigüre edilebilir TDP özelliği var. Yani soğutmanın durumuna göre sistem üreticisi diyor ki ben bunu 45 wattla çalıştırayım. Ki zaten 45 watt üst TDP limiti. Bazı üreticiler diyor ki benim kasam biraz daha ince. Soğutma performansım biraz daha azalıp o zaman ben bunu 35 wattla çalıştırayım. O zaman 3.9 GHz'e ulaşamıyor ama throttling yememek üzerine frekansı düşürebiliyor. Ama bu makina, ya şu an zaten görüyorsun frekans olayını, herhangi bir dalgalanma olmadan kendi içerisindeki çift fanlı soğutma sistemiyle throttling engeline takılmadan vadetli performans sağlayabiliyor.
Ve fanı ekstra turbo moduna falan getirmeniz gerek yok. Yani biz otomatik fan ayarlarına testini gerçekleştirdik. Fan da hiçbir zaman tahmin edilemeyecek seviyede dönmüyor. Öyle bir ses çıkartmıyor arkadaşlar. Yani bu makine için şunu söyleyebilirim. Uzun süreli render almanız gerekiyordur. Uzun süreli video işlemeniz gerekiyordur. 8750H ne verebiliyorsa bu makine render aldığınız süre boyunca bu 2 gün sürebilir, 3 gün sürebilir. Onu vermeye size devam ediyor. Bu çok önemli bir konu.
Üzerinde güç butonu hemen sol tarafında bir turbo fan butonu da var. Bastığınız zaman
evet, ses çıkartmaya ses başlıyor. Direkt ses, olarak %100.
Bu ses rahatsız eder ama zaten buna ihtiyacın kalmıyor.
Hiç bu sese ihtiyacınız kalmadan ki eğer zaten çok uzun süre render alacaksanız benim tavsiyem çalıştırın bunu. Dursun kenarda.
İt kahveni çayını
iç. Yani bilgisayarınızın sağlığı açısından da daha önemli ama makina gerçekten şu ana kadar test ettiğim makineler içinde hiçbir şekilde işlemci hızını düşürmeyen tek makine oldu bu.
Evet, gerçekten soğutma konusunda. Şimdi çünkü bu seneye kadar oyun sınıfı dizüstü bilgisayarlara bakıldığı zaman fiyat orantılı olarak bazı makinalarda evet işlemci iyi görünüyor, ekran kartı iyi görünüyor ama tek puanlı soğutucu koyuyorlar. Evet. Yani bu ister istemez termal anlamda yani soğutma performansı anlamında darboğaz yaratabiliyordu ama bu makina şasi olarak güzel, soğutma performansı olarak da güzel. Hatta bir örnek vereyim. Blender testi yaptık. Ki burada da gerçekten çok zorlu bir sahnenin render süreci hesaplanıyor ki hakikaten işlemciye çok fazla yük binen bir senaryodur bu. Bir saat civarında sürede zorlanmadan skor vermeyi başardı.
Şimdi Benelite'nin oyun performansını da merak edebilirsiniz. 8750 için tabii ki aslına baktığınızda 1070 de konumlandırabilirsiniz bu makineyi. İşlemci onu da kaldırabilecek
işte. Zaten altın oran işlemci yani 7700 HQ'nun 8. desteği karşılığı evet. Bu. Bu işlemcinin yanında istersen 1080 Ti'nin mobilini bulabiliyorsan mobilini koy. Masa üstünü koyabiliyorsan değil onu mi? Koy.
Devam eder yani. Aynen. Şimdi PUBG'ye baktığımızda ilk olarak bu oyun artık referans oldu. Full HD'de, ultra ayarlarda çok akıcı bir şekilde yüksek kare saniye oranlarıyla bu oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten buradaki önemli konulardan bir tanesi şu. İşlemciniz hiçbir zaman hız düşürecek kadar aslında ısınıp zor duruma geçmediği için de en stabil bir şekilde kalmaya devam ediyor. Yani akıcılığını her zaman koruyor.
Şimdi mesela bazı oyun dizüstü bilgisayarlarında pek çok markanın makinalarını inceliyoruz burada. Özellikle ekran kartı ve işlemciye bakıldığı zaman hani nispeten daha zayıf soğutma performanslarında ekran kartının 80 derecelere geldiğini görebiliyoruz ama işlemci tarafında 90 dereceleri görebiliyoruz. Evet. 8750H'nin Intel tarafındaki speklerine, teknik özelliklerine bakıldığı zaman maksimum çalışma sıcaklığı 100 derece olarak görünüyor. Burada zaten biliyorsun o sınırda geldiği zaman bazen üreticiler Intel 100 dereceyle 90'ı sınırlandırabiliyorlar. 90 zaten ondan evet. Da throttling oluyor ama bu makinede genelde 75 derecenin altında izliyor ekran kartı ve işlemcide. Bu güzel bir senaryo. Ne dedik? Full HD bir ekranımız var. 60 Hz bir ekranımız var. Mesela PUBG'de tüm ayarları en yüksek seviyeye aldığında Full HD için genelde 45-50 kare ortalama ile oynayabiliyorsun bu oyunu.
Evet. Tabii ki önemli oyunlardan bir tanesi Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5'te her şeyi fullerseniz eğer 1050 Ti sınırlarda kalıyor orada. 30 kare saniye yine tutturuyor sizlere ama sınırlarda kaldığını hissedebiliyorsunuz. Tabii ki ultra ayarlarda oynamak isterseniz bu. Biraz daha aşağı düşürüp rahatlatabilirsiniz oyunu. Ben bazı kullanıcıların bunu tercih edeceğini düşünüyorum.
Ben de sonucunda birkaç ayardan taviz vererek bu oyundaki performansı 40 kare saniye üzerine çıkarmak da mümkün. Görselcilikle alakalı. 1050 Ti'nin zaten yapabildikleri ortada. Bu makineye evet. Özel bir durum değil. Ama Full HD'de her şeyi açarım diyorsanız arkadaşlar zaman zaman 30 kare saniye sınırına geldiğini görebiliyorsunuz. Orada bence birkaç ayarı görmezden gelip biraz daha yüksek performans elde edilebilir.
Battlefield 1 de yine önemli oyunlardan bir tanesi. Yani kullanıcıların en azından yeni çıkacak Battlefield 5'i de aynı performansta oynayacağını öngörmek mümkün. Çünkü bu oyunun grafikleri de film gibi. Yani şu an bunun bir film karesi olmadığını
sinematik
söylemek çok...
Sinematik mi sanki?
Yani
oyun arası sinematik gibi.
Gerçekten yani. Gerçekten öyle. Yani genel olarak bu oyun zaten çok yüksek FPS'lerde çalışıyor. Elektronik Arts'ı tebrik etmek lazım. Aslında Nvidia'yı da tebrik etmek lazım ya. Mobil cihazlardaki 1050 Ti diyorsun. Yani 1050 Ti bunlar giriş seviyesi artık sayılmaya
yani
başladı GPU olarak.
1050 Ti şöyle bir durum var Mesut. Dizüstü bilgisayardaki 1050 Ti eğer soğutması iyi ayarlanabilirse. Sonucunda her makine 1050 Ti aynı oranda dizginleyemiyor. Masaüstü 1050 Ti gibi. Ama orada kritik nokta şu. Hani biz hep diyoruz ya 1070 mobil masaüstü 1070'ten daha iyi ama evet. Soğutması iyi ayarlanabiliyorsa. Bir yerden sonra trolling'e girip turbo hızını yükseltemeyebiliyorlar. Çünkü 1050 Ti'nin bugün mobil versiyonuna baktığınız zaman 1493 MHz bir bas frekans var. Turbo üst seviyeye çıkabiliyor ama sistem bir yerden sonra diyor ki sensörler işlemci de ısınmaya başladı. Yük altına girmeye başladı. Ben de tek fan kullanmışlar. Isı buralarım yetersiz. Evet. O zaman frekansı aşağı düşür. Ona dikkat etmek lazım. Her dizüstü bilgisayardaki 1050 Ti aynı performansı vermez.
Evet. Genel olarak dizüstü bilgisayarın aslında hani performansını değerlendirirken oyunlar en önemli unsurlardan bir tanesi. Her şey aynı anda yükleniyorlar. Counter Strike oynamak isterseniz de zaten aslında Counter Strike için tabii ki makine şey geliyor, fazla geliyor yani.
Yani tabii
ayarlarda.
Bu oyun özelliğinde 120 Hz'lik panelde neredeyse kurtarır seviyeye geliyor. Evet. Çünkü yani 100 kare saniyenin üzerinde oynayabiliyorsun tabii. Saniyeye göre dalgalanma duruyor. Evet. 90 kareleri görebiliyorsun ama yani bu oyunda çok fazla müdavim var. Kimdir için eskimeyen bir oyun ve canavar gibi oynatıyor.
Şöyle söyleyebiliriz. Bu makineyi alırken hani 60 Hz panel acaba 120 Hz panel seçsem mi seçmesem mi böyle bir seçeneği sorgulasam mı diye düşünmeyin. Çünkü bu GPU için bana sorarsanız 60 Hz'lik IPS panel oldukça ideal.
Aynen. Yani benim 120 Hz konusunda kriterim 1070 olması. GTX 1070 olmadığı sürece tabii. 120 Hz ki o da her koşulda en yeni oyunları en yüksek kalitelerden 120 Hz tutturamayabilir ama altı çok kurtarmıyor. Ama ne var? Espor oyunlarını oynamak istersen üstü sonuç zaten CSGO'da çok net bir şekilde görülebiliyor.
Şimdi oyun deneyiminden bahsettikten sonra kısaca bir ses deneyimine değinelim. Tabii ki kulaklıklarla kullanmak isteyen kullanıcılar fazla olacaktır ama üstündeki hoparlörleri kullanmak isterseniz de ortalamanın bir tık üstünde kalitede ses veriyorlar. Daha yüksek, daha iyi bas derinliği veren olabilir miydi? Yani fiyat sınıfına da baktığımızda çok beklentin olmuyor aslında ama hoparlörleri kötü değil, ortalamanın üstünde bunu söyleyebiliriz. Ön kamerası da nedense dizüstü bilgisayarda şu 720p 30 kare saniye aşılmadı video kayıt
yani
olarak.
Yani aşılmadı. Çok fazla o topa giren de yok anladığım kadarıyla. Yani evet. Birinin bir adım atılması bekleniyor herhalde. Çünkü yıllardır hep aynı çözünürlükler ama şöyle bir şey var. Ben hani modern bazı dizüstü bilgisayarların çok kötü kamerayla geldiğini gördüm. Herhalde şey zannediyorlar. Çok fazla kullanılmaz
diyorlar. Kimse kullanmaz.
Şimdi şöyle bir şey var abi. Kullanılmayacağını düşünüyorsan koymayacaksın. Kullanıldığını düşünüyorsan da iyi bir şey koyacaksın. Evet. Sonuçta insanlar Skype'tan görüşme yapıyorlar. Bugün başka şeyler oluyor. Tabii ki USB'den başka bir kamera takabilirsin ama Bu bilgisayarın kamerası güzel.
Evet.
Dizüstü bilgisayar kameralar için konuşmak gerekirse güzel mi?
İşinizi görecek bir kamera konumlandırılmış durumda. Geniş de görüyor. Eğer Skype veya benzeri görüşmeler yapacaksanız video konferans çok rahat bir şekilde bu kamerayla yapabilirsiniz. Pi konusuna gelecek olursak bir oyuncu dizüstü bilgisayarından hani gözünüz kapalı bunun pi süreleri kaç dediğimde herhalde birçoğu tahmin edebilir. Yük altında bir saat.
Yani çok yani
yük altında değil kendi iki saatin aşağısında.
Ya şöyle hani işlemci falan komple zorladığınız zaman sonucunda 2 saatin altına sürelere düşüyor ister istemez. Çünkü bunlar yüksek performans donanımlar ve tabii prize bağlı için ekran kartı kendini göstermez. O ayrı hikaye ama bir oyun dizisi bilgisayar olduğu zaman 1050 Ti'li de olsa, 1080'li de olsa Mesut, prize aslında bağımlısın. Çok
evet,
şey değil.
Prizden yani, ayırıp da uzun süre dışarıda kullanamıyorsun.
Zaten ekran kartının çok fazla bir anlamı olmuyor. Ha, gider bir yerde oturup çayını kahveni içerken oturur internete giren maillerini cevaplar bir şeyler okursun. O kadar süreyi sana veriyor ama. Hı-hı.
Bir günü geçiremezsin o şekilde.
Yok canım. Bir günde evet. Zaten alakası yok. Yani ultrabook'lar var ya bazı 5 saat üzerinde pilomuyorsun. Onlar gibi de değiller.
Değil
yani.
Evet. Onu bu birazcık daha kastığın makine.
Ya oyun makinesi aldığınız zaman arkadaşlar çantanızın bir yerinde adaptör her zaman yanınızda olmalı.
Evet. Bu makine aslında genel olarak gerçekten çok iyi. Bizim için biraz daha geliştirilmesi gereken kısım dediğimiz kısım klavyesi. Klavyesi üstünde birazcık daha o basış hisleri ve hızlı yazarken ki harfleri tanıma kısmını halledebilirlerse 4 dörtlük bir cihaz olmuş. Kasa çok iyi bir hale getirilmiş. Eskiden Monster dizüstü bilgisayarlarda değil, genel olarak oyuncu dizüstü bilgisayarlarında bir sıkıntı vardı. Neydi? Isınıyorlardı. Herkes ısıdan şikayet ediyordu. SSD'lerle falan bu dileklerimizi dayadığımız kısımlar çözüldü ama günümüzde ise en büyük sıkıntılardan bir tanesi asıl çok uzun süre yükte kaldıktan sonra işlemcinin GPU'nun hızını düşürmesiydi. Görüyoruz ki Monster'ın yeni serisinde bu kasalarda sorun çözülmüş. Hani soğuk, hızlı çalışan, sürekli olarak tam performans veren bir makine işte olmuş karşımızda.
Ben de son olarak şeyi söyleyeyim. Şimdi bilgisayarın içerisinde Monster'ın kendi kontrol merkezi adını verdiği bir yazılım var. Bu belki biraz daha oyun odaklı, daha böyle gösterişli ve bazı detaylara daha az erişebileceğimiz bir arayüzle kavuşturulabilir. Çünkü bugün işte Asus'un MSI falan uygulamalarına baktığın zaman işte cep telefonuyla bağlanabiliyorsun. Evet. İşte bir takım şeyleri daha rahat görebiliyorsun. Yine bütün ayarları aslında elinin altında. İşte birkaç farklı hareketli hepsine ulaşabiliyorsun ama bence İlk giriş ekranında kullanıcıların anında o datalara işte sıcaklıklı, frekans seviyesi falan görebileceği seviyeye gelirse
işte dijital bir ekran,
hem
değil
biraz
mi?
Daha gösterişli, hani biraz daha işlevsel bir hale gelebilir. Olması güzel, kötü değil ama bir sonraki adımda bence arayüz daha böyle oyuncu odaklı bir hale getirilebilir.
Evet, bu videomuzda yenilenen 8. nesil işlemciler ve ince çerçeveleriyle gözümüz oldukça hoş görünen aynı zamanda performans da artmış olan Abra A5 14.1'i inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.